Siz ne göreceksiniz onu yaşayacaksınız. Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, kusura bakmayın.
PKK'nın eylemleri sahiplenmek üzere tekrar çatışma sürecine denildiğinde bile işlenmeyeceği, sahiplenmeyeceği olay yerine bıraktığı bir bildiridir aslında. Evet. Oluşturulmuş bir isimden ibaret.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 1 Haziran 2016 saat 17.30 RS FM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Haziran başladı. Yeni ayla birlikte aslında hükümetin gündemiyle sanki toplumun gündemi birbirinden ayrılıyor gibi. Hükümetin gündemine baktığınızda ağırlıklı olarak başkanlık sistemi üzerinde duruluyor. İkinci gündem maddesi ise terörle mücadele. Toplumun gündeminde ise ağırlıklı olarak terörle mücadele, sonrasında ekonomi geliyor. Bunu niye söylüyorum? Bir araştırma sonucunda söylüyorum. Özer Sencar, Metropol'ün kurucusu Özer Sencar bir araştırma yaptı, anket yaptı ve anketin sonuçları bunu gösterdi. Özer Sencar'ın anketinde daha enteresan sorular da var. Başkanlık meselesi mesela ya da bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Bütün bunları Özer Sencar'la konuşacağız. Sorduğu sorular, aldığı yanıtlar, toplumun nabzı, bir de bunu izledi olacak manşetimizde. Elbette siyasete de bakacağız. Davutoğlu gitti ama arkasından hala Davutoğlu dönemini yazan isimler var. Aynı camiadan olup Davutoğlu'na yapılanları hazmedemeyenler. Ayrıca yargıdaki tartışmaları bu sürece bağlayanlar, Cumhurbaşkanı'na bağlayanlar. Yani AK Parti'ye yakın medyada da ciddi bir ayrım var. İşte o ayrımı da sizlere aktaracağım. Hem köşe yazılarından hem de yapılan yorumlardan. Elbette Ankara'daki siyasete de bakacağız. O siyasette Milliyetçi Hareket Partisi'nin rolünü de değerlendireceğiz. Az önce söyledim. Özer Sencar'ın yaptığı ankette MHP'de var. MHP'de genel başkan değişimini isteyenler, istemeyenler. Tabanda hangi oranda bu istem ve hangi oranda talep var? Bütün bunları da sormuş. Onların yanıtlarını da alacağız. Almanya Meclisi'nde kritik bir oylama var. Almanya'da soykırımla ilgili o oylama öncesinde Ankara ile Almanya yönetimi arasında da ciddi bir iletişim ağı kurulduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün gözlemciler bu soykırımla ilgili yasa tasarısının meclisten geçeceğini söylüyorlar. Peki o soykırım yasa tasarısında ne yazıyor? Ne talep ediliyor? Niye bugün gündeme geldi? Ve sonucuna ilişkin beklentiler neler? Bütün bunları size aktaracağım canlı yayında. Bir gözümüzle Amerika Birleşik Devletleri'nde, çünkü Rıza Zarraf'la ilgili yeni gelişmeler var. Yeni gelişmeler olmasını da bekliyoruz. 2 gün sonra kritik bir karar vermesi bekleniyor hakimin. İşte o karar öncesinde Rıza Zarraf'ın avukatı bir başvuru yaptı ve savcı Bihara'nın iddia ettiği konularla ilgili kendi savunmasını hakime sundu. Orada enteresan bir takım notlar var. Mesela 17-25 Aralık'la ilgili ve Rıza Zarraf'ın mal varlığı ile ilgili. O ayrıntıları aktaracağız. Eğer bir aksilik olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan gelişmeleri alma fırsatımız da olacak. Amerika deyince Suriye'deki o kritik operasyon artık gündemimizde. O operasyonun adı Rakka Operasyonu. Rakka Operasyonu başlamadan önce bunun altyapısını oluşturmak için Amerika Birleşik Devletleri ile PYD ağırlıklı güçlerin Münbiç'e yönelik bir operasyon başlattıkları artık kesin gibi. Münbiç Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi. Peki o kırmızı çizgi aşıldı mı? PYD oraya girerse çıkacak mı? Ankara'dan ses var mı? Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Bütün bu sorulara yanıt bulacağız yayında. Türkiye sınırlarındaysa PKK ile çatışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Kötü haber Nusaybin'den geldi. Nusaybin'de bir binaya el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. O sırada güvenlik güçlerinin orada arama yaptığına ilişkin bilgi de var. Ve bu olayda 12 asker göçük altında kalarak yaralandı. Bir askerin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Bu arada Genelkurmay Başkanı da kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyon bölgesine, yani Türkiye sınırlarının dışı gibi, içi de çok sıcak. Türkiye son 2 gündür bir seri katili konuşuyor. O seri katil önce Ankara'da 2 kişiyi öldürmekle itham ediliyordu. Sonrasında İstanbul'da bir öğretmeni öldürdüğü iddiası var. Sonra da kaçtığı, hatta Fransa'da birlikte yaşadığı ve Türkiye'ye birlikte geldiği Rus sevgilisini de öldürdüğü iddia ediliyor. Yani cinayet sayısı şu ana kadar 4 gibi görünüyor ve o katil kaçtı. Seri katillerin ruh halini, bu katille ilgili yapılanları, yapılmayanları, polisin bir takım zafiyeti var mı bu operasyonlarda? Bütün bu konuları konuşacağız. Uzman bir isim konumuz olacak. Gezi'ye de bakacağız. Dün akşam Gezi ile ilgili protestolar vardı. Bunlara izin verilmedi. Orada neler yaşandı onları da aktaracağım size. O protestolarda yeteri kadar insan var mıydı? Buna ilişkin gözlemlerimizi de paylaşacağız elbette. Bu Gezi meselesiyle ilgili yazılmış enteresan bir yazı da var. Rasim Ozan Kütahyalı'dan, Sabah yazarı. Onu da aktaracağım size. Yıllar geçtikçe insanlar nereden nereye geliyor, onları da görme fırsatınız olacak. Ayrıca Türkiye'de medyanın durumundan da bahsedeceğiz. Zete.com adlı internet sitesi ve aynı zamanda bu akıllı cihazlarda ilk kez dijital gazete çıkartmaya niyetlenen bir gazetecinin hikayesini de getireceğiz karşınıza. Nurcan Akat anlatacak doğrudan bu hikayeyi ve sonra neden bu hikayeye hikayeye son noktayı koymak zorunda kaldığını söyleyecek bize. İstanbul'da spor yapmak isteyen binlerce kişi mağdur oldu. Jotomi diye bir sağlık merkezi, spor merkezi kapatıldı. Sabah spor yapmak için Jotomi'nin kapısına gidenler kapandığını duydular. İflas etti. Uluslararası bir şirket. Aslında çok güçlü bir şirket. Hala bütün dünyada faaliyetlerine devam ediyor ama düne kadar kayıtları aldıktan sonra müşterilerine hiçbir şey söylemeden iflas başvurusunda bulundukları ortaya çıktı. 40 bin kişi mağdur. Az değil, 40 bin kişi. İşte o 40 bin kişi şimdi haklarını aramaya hazırlanıyorlar. Onlardan biriyseniz dinleyin. Çünkü bir hukukçu size hakkınızı nasıl aramanız gerektiğini anlatacak. Evet, çok başlığımız var. Onun için hemen başlayacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4. Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca her zaman olduğu gibi bilgisayar başındaysanız bizi bidebunuizle.com adresine girerek YouTube üzerinden yaptığımız canlı yayından da takip edebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Hep böyle bir liderler zirvesi gördük biz. Ya liderler bir araya gelmiyorsa tek tek görüşmeler yapılırdı.
Erdoğan'ın karşısında bir muhalefet olmadığı için Erdoğan sonsuza kadar gitmeye başladı.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin baraj açma şansı yok.
3 milletvekilinin dokunulmazlığı kalksa HDP susar ve pozisyonu değiştirmez ki.
Bu bir anayasa konusu değil ki, insanların cenazesi.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de bunu dinle. Yasaksız program.
Türkiye'nin en can yakıcı sorunu ne? İşte bu soruyu sordu Metropol seçmenlere ve bununla ilgili bir anket yaptı. Aslında ankette sadece bu soru yok ama önce bununla başlayalım dedim. Bu soruya verilen yanıtlar aslında tahmin ettiğiniz gibi terör bir numaralı sorun gibi görünüyor. İki numaradaysa ekonomi. Metropol'ün anketine göre şöyle söyleyelim, %11.2 ekonomi diyor, %10.1 özgürlükler ve demokrasi, pardon, seçmenin %63.6'sına göre ele alınması gereken en önemli sorun terör görünüyor. Yani Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 63'ü Türkiye'deki en önemli sorunun terör olduğunu söylüyor. Sonra onu ekonomi takip ediyor. Özgürlükler ve diğer başlıklar geliyor ama en az oranlardan birisi de başkanlık sistemi. Paralel yapıyla mücadele de çok gerilerde. Hükümetin gündemine baktığınızdaysa farklı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Başkanlık bir numaralı sorun gibi görünüyor. Daha doğrusu sorunların tamamını çözecek bir formül gibi aktarılıyor son zamanlarda, son günlerde. Seçmenle iktidarın arasında bir gündeme bakış arasında farklılık olduğu tespitini Özer Sencar yapıyor bu ankete bakarak. Metropol'ün kurucusu Özer Sencar şu anda telefon attığımızda ve sadece bunu değil elbette, başkanlıkla ilgili soru gelirse ne olur, bugün seçim olsa ne olur, bütün bunlara ilişkin yaptığı araştırmaları konuşacağız. Tabii biraz da önümüze bakmaya çalışacağız bu ankette birlikte. Özer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Ben Türkiye'nin gündemiyle başlamak istedim. Gerçekten herkes başkanlıkta eğer bugün referandum olsa ne sonuç çıkar onu merak ediyordur ama hükümet veya iktidar, cumhurbaşkanı her kürsüye çıktığında en çok konuştuğu konulardan birisi terörü elbette konuşuyor ama başkanlık meselesi, paralelle mücadele, ekonomi son sıralarda kalıyor. Sizin yaptığınız araştırmadaysa farklı bir tablo var gibi görünüyor seçmenin gündemiyle. Ne dersiniz bu gündem farklılaşmasıyla ilgili olarak? Siyasetin başarısızlığı mıdır bu?
Vatandaşın gündeminde şu anda terör var. Ekonomi ikinci plana düşmüş durumda. Hükümetin veya iktidarın gündeminde de başkanlık sistemi var. Bu doğal bir şey çünkü iktidar başkanlık sistemini bu sene yasal bir şekle büründürmek istiyor. Yasal bir şekle sokmak istiyor. Dolayısıyla hükümet veya iktidar başkanlık sistemini sürekli ön planda tutmaya çalışıyor. Ama Güneydoğu'daki olaylar ve kayıplar nedeniyle de halkın nezdinde en önemli sorun terör meselesi. İkisi de hep zatında seçmeni etkileyen faktörler.
Aslında terör yıllardır Türkiye'nin gündeminin en can yakıcı sorunlarından birisi ve son dönemde tabii şehit haberleriyle beraber daha da artmış görünüyor. Bugün biz program içinde bölgedeki gelişmeleri de aktaracağız bizi izleyenlere. Peki başkanlık sisteminin üzerinde çok durulduğunu biliyoruz. Yapılan açıklamalar vardı. Halkın yarısından fazlası hatta %55'i başkanlık sistemine evet diyor diyen araştırmacılar da vardı. Sizin yaptığınız araştırmada biraz sonuçlar farklı gibi görünüyor. Buradan yola çıkarak başka soru soracağım ama önce şu sonuçları bir konuşalım isteriz. Siz bugün referandum olsa evet mi dersiniz, hayır mı diye başkanlık sistemine sorduğunuz seçmene.
42'ye 48 çıkıyor. 42'ye 48.
42 evet diyor.
40. Evet. 48'de hayır diyor.
48'de hayır diyor. Bu kapanması zor bir fark mıdır?
Hayır.
Evet.
Kapanması zor bir fark değil.
Eğer
iktidar başarılı olabilirse kapatabileceği bir faktör bu. Muhalefet dikkatli ve çok hesaplı davranırsa, özellikle MHP'de yönetim değişikliği olursa kapatılması imkansız hale gelir.
Bir de o tarafını konuşalım. Çünkü sizinle daha önce yaptığımız bağlantılarda da MHP'nin önemine hep değindiniz. MHP'nin durumunu da sordunuz seçmene. Aldığınız sonucu bize bir yorumlayabilir misiniz?
MHP'de halkın ve MHP seçmeninin neredeyse %90'ı yönetimin değişmesini istiyor.
Yani çok MHP önemli bir rakam.
MHP seçmeninin %90'a yakını değişimi istiyor. Bu çok açık net. 4 tane araştırma yaptık. 4'ü de aynı şekilde çıkıyor.
Orada bir kararsız bölümden bahsediyorsunuz. Meral Akşener'i destekleyenler var. Diğer adayların oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere.
Devlet Bahçeli 10 civarında, 10'un altında.
Evet.
Meral Akşener'inki de 68. Diğerleri de kalan kısım. Bir miktarda tabii kararsız, cevapsızlar doğal olarak.
1, 2, 3 veya kararsız cevapsız dediniz, bir kararsız %30'luk bir kesimden bahsediyordunuz anladığım kadarıyla. O ne demek?
Yok,
oluyor?
O ayrı bir şey.
Nedir?
Meral Akşener partinin başına geçse oy verir misiniz sorusuna kararsız bir kitle var.
MHP hayır tabanında yine değil mi?
MHP tabanında değil.
Genelde.
MHP tabanının %80'i Meral Hanım'a oy vereceğini söylüyor.
Orada şüphe yok anlaşılan.
Yani ölçümlerden o çıkıyor. MHP tabanı çok aykırı bir durum olmazsa Devlet Bahçeli'ye bile %11-12 oy verdi. Yani Meral Akşener'e de verir. Ama risk faktörü şu, eğer bir seçime gidilecek olursa, bir erken seçime gidilecek olursa ve Devlet Bahçeli partinin başında kalırsa, yani muhalefet adayları diskalifiye olur, kenara çekilirse, MHP'nin barajın altında kalma ihtimali çok yüksek.
Orayı da bir yorumlayalım mı bizi dinleyenlere? Bugün seçim olsa kime ne oy verirsiniz diye. AK Parti'ye destek %49.9. Yani 1 Kasım'dan bir fark yok. Davutoğlu'nun evet. Gidişinden sonra yapıldığında farz ederek konuşuyoruz herhalde. Bu.
Farz etmiyoruz, öyle yapıldı.
Öyle yapıldı. Davutoğlu'nun bir şey değiştirmediğini görüyoruz AK Parti'de o zaman.
Hayır. AK Parti oylarını etkileyen faktör Davutoğlu, Binali Yıldırım şu bu değil. Tayyip Erdoğan'ın sözleri, davranışları ve kendisidir AK Parti'nin oylarını arttıran veya azaltan faktör. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan durduğu sürece AK Parti'nin oylarında şimdilik bir değişme beklemiyoruz. Yani Binali Yıldırım veya Davutoğlu'nun gelmesi veya gitmesi AK Parti oylarını etkiler.
çarpıcı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %24.1. O da 1 Kasım ayı yakın, biraz altında görünüyor.
Aynı, değişen bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
MHP'yi soracağım. MHP %13.8. Bahçeli'nin genel başkanlığında mı düşünülmüştür bu? Yoksa MHP'de değişim olacak beklentisiyle mi verilmiştir bu?
Beklentisi Bahçeli ile ilk defa sormaya başladığımızda 11 civarındaydı Bahçeli'nin oyu. Son 2 ayda birer puan arttı ve 13'e çıktı. Bu da değişimin olması ümidine karşılık MHP'de artış olarak yorumluyorum ben.
HDP'yi de baraj üstünde göstermişsiniz.
%11. HDP'nin %11 ama kararsızlar dağıtılmış şekilde.
Riskli yani.
Dolayısıyla
o bölüm.
9 kararsızlar dağıtılmadan HDP'nin oyu %9. 9-10'da 2 veya 9-10'da 3. 9-10. Dolayısıyla HDP Güneydoğu'daki göç hareketlerini de dikkate alırsak HDP'nin barajın altında olduğunu düşünüyorum ben.
Barajın altında kalabilir. Şimdi bütün bu tabloya bakarak bir yorum rica edeceğim sizden. Çünkü siz ya erken seçim ya referandum demiştiniz daha önceki bağlantılarımızda. MHP'de eğer değişim olmazsa erken seçim daha büyük ihtimal diye de bir yorumunuzu hatırlıyorum, eğer yanlış
MHP'de
hatırlamıyorsam.
MHP'de değişiklik olmazsa ya referandum olacak. MHP'liler referandumda olumlu oy vermeyi kabul etmezlerse genel erken seçim olur. Açık net.
Diyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın evet. Son bir açıklaması vardı. Bunu da bununla beraber değerlendirmek mümkün mü acaba? Şöyle söyledi. Biz dedi anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz. Anayasa değişikliği eğer meclisten geçmezse, 330'u bulamazsak yapacak bir şey yok. Biz de bu sistemle devam ederiz. Yani Davutoğlu değişiminden sonra sanki erken
seçimi... Davutoğlu'yla alakası yok onun.
Erken seçimi... Şunu söylemek
MHP'deki
istedim.
MHP'deki bir değişimi dikkate alarak söylüyor onu.
Öyle
Davutoğlu
mi?
Diye bir faktör yok mu?
Hayır, şu açıdan.
Bunu niye sorduğunuzu anlamıyorum.
Şimdi AK Parti'de açıklamaya
Davutoğlu
çalışıyorum.
Diye bir faktör yok.
Hayır, seçmene etkisi anlamından söylemiyorum.
Hiçbir etkisi yok. Kendi, oya da etkisi yok.
Ona da söylemiyorum. Kendi iç işleyişleri açısından sorunun ortadan kalktığını düşünerek başkanlık Doğru. sistemini fiili olarak gösterip seçimlere kadar devam etme olasılığının artmış olduğu gibi yorumladım ben. Sizin yorumunuzu merak ediyorum.
Doğrudur,
Davutoğlu dediğim bu.
Anladım. Eğer MHP'de olumlu bir gelişme olmazsa AK Parti açısından, başkanlık sistemi açısından Tayyip Bey bugünkü tek adam yönetimini, başkanlık sistemini götürmesine mani olabilecek bir güç yok.
Seçimlerden sonra da olsa seçimlere kadar götürebilir, sonrasında götürebilir diyorsunuz.
Yani ben ona engel olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu anda da ihtiyacı yok.
İşte tek evet, adam tam yönetim, da aynı
başkanlık
şey
sistemini
evet.
götürüyor. Sırf işte anayasal bir boyut kazandırayım diye yapmaya çalışıyor bunu. Bence yanlış yapıyorum. Gereksiz bir tartışmaya neden alıyor. Zaten şu anda tek adam yönetimi, tek başkanlık yönetimi olarak Binali Yıldırım'la götürecek işi.
Evet, zaten kendisi de söyledi. Bu öyle de devam ettirebiliriz dedi.
Ettirebilir çünkü başkan olarak götürecek.
Evet.
Engel olabilecek bir güç yok.
Zaten Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi diye başlayan cümleler var. Oradan da anlıyoruz ki zaten sistem böyle devam edecek. Son bir soru. Evet. Seçmenin gündemiyle iktidarın, yöneticilerin gündeminin farklılaşması siyasi bir sonuç doğurur mu? Bir kırgınlık, kızgınlık ya da başka bir şey?
Bir seçim olsa farklılık üretebilir ama şimdilik bir seçim yok.
Şimdilik seçim görmüyor zaten. Çok teşekkür evet. ediyoruz Özer Sencer katıldığınız için. Metropol'ün kurucusu Özer Sencer'la konuştuk efendim. Çok yeni bir araştırma, o araştırmanın sonuçlarını yorumlamasını rica ettik kendisinden. O araştırma sonuçları aslında beklenenden çok farklı değil. Son dönemde başkanlıkla ilgili tartışmalarda halkın büyük çoğunluğunun başkanlık sistemini destekleyeceğine ilişkin bir görüş dile getiriliyor. Şimdi bu görüşü destekler nitelikte rakamlara da ulaşılmış vaziyette. Yani %42 başkanlık sistemini şu anda destekliyor görünüyor. Ki bundan bir 3-5 ay önce bu rakam %35'ler civarındaydı. Yine Metropol'ün anketlerinde bir artış olduğunu görüyoruz. %48'de hayır. Özer Sencer bu anketleri sıkça yapan ve siyasete de yakın bir isim olarak eğer bir referandum atmosferi oluşursa iktidarın başarısı bu farkın rahatlıkla kapatılacağını da gösterir diyor. Peki bu durumda önümüzdeki süreçte ne beklemek lazım? Birçok şeyi MHP'ye bağlıyor Özer Sencer. ve MHP'deki kan değişiminin aslında siyasi tablodaki en büyük değişikliği de beraberinde getirebileceğini söylüyor. Peki önümüzdeki dönemde referandum var mı? Veya bir erken seçim? İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından yola çıkarsak erken seçim ihtimalinin biraz zayıfladığını en azından ben düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Ben dedi bu şekilde eğer meclisten geçmezse anayasa değişikliği bu yönetim biçimiyle biz devam ederiz. Yolumuza devam ederiz dedi. Yani Binali Yıldırım'la beraber fiili olarak başkanlık, yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı diyebiliriz. Bununla sisteme devam etme imkanımız var dedi ve bu da aslında bir sinyal olarak algılandı Ankara'da. Ankara'daki siyasette belirsizliklerin biraz azaldığını söyleyebiliriz. Enteresan noktalardan birisi Davutoğlu bıraktı, Binali Yıldırım geldi ama AK Parti'de oy oranlarında da herhangi bir değişiklik yok. 49.9 çıkıyor. Eğer bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtlar her 100 kişiden 49.9'u AK Parti'yi işaret ediyor. CHP'de biraz düşüş var. HDP'nin baraj altında kalma ihtimali çok yüksek görünüyor. MHP'de ise durum biraz koltuk değişimine, kan değişimine bağlı gibi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki durumu da biraz aktarayım size. Sonra Numan Kurtulmuş ve yargı meseleleriyle ilgili değerlendirmeleri söyleyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde aslında taraflar pozisyonlarını beklediler ve bir düelloya hazırlanıyorlarmış gibi bir tabloyu görüyoruz. O düellonun tarihi 19 Haziran olacak belli ki. 19 Haziran'da olağanüstü tüzük kurultayının toplanacağını açıkladı muhalifler. Olağanüstü tüzük kurultayıyla ilgili değerlendirmeyi çağrı heyeti yaptı. Çağrı heyeti eğer bir fikir değişikliğine gitmezse ki önümüzdeki süreçte böyle bir beklenti de yok. 19 Haziran'da delegeleri çağırdı Ankara'ya. 19 Haziran'da muhalifler de o çağrıldıkları noktada olacaklar. Genel merkeze göre muhalifler bu kongreyi, olağanüstü kurultayı yapamazlar. Ancak muhaliflere göre de yapabiliriz diyorlar. Ne olacağını göreceğiz 19 Haziran'da ama eğer çoğunluk sağlanırsa o kurultay yapılacaktır. Tüzük değişikliği ile ilgili sonrasında bir takım hukuki tartışmalar da olabilir. Benim anlayabildiğim kadarıyla 10 Temmuz'a kadar bu süreç devam edecek ve 10 Temmuz'da genel başkanlık seçimini de genel merkez yapacak. Yani tüzük değişikliği ile ilgili kurultayı muhalifler yapacak. Genel başkanlıkla ilgili seçimin olacağı o olağanüstü kurultayı da genel merkez yapacak. Elbette o güne kadar muhalifler parti içinde barınabilecekler mi? Bu sistem böyle devam edebilecek mi? Yoksa genel merkez muhalifleri partiden tedbirli olarak ihraç etmek için disiplin kuruluna sevk edecekler mi? Bu artık çok kritik bir soru. Eğer böyle bir işlem yaparlarsa olağanüstü kurultayda aday olma imkanları da ortadan kalkıyor. Farklı bir formül bulamazlarsa tabii. Çünkü tüzük Milliyetçi Hareket Partisi'nde özellikle tam bir bulmaca gibi her noktadan bir şey çıkartma imkanı olduğundan önümüzdeki süreçte bunlara ilişkin gelişmeleri de takip edeceğiz ama MHP'de kaotik ortamın devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçelim bir başka önemli tartışma konusuna, o da yargıyla ilgili. Ankara'da yargı meselesi de en çok konuşulan konulardan birisi. Yargı konusunda Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüksek yargı mensuplarının bir arada Rize'ye yaptıkları ziyaret çok konuşuluyordu. Muhalefetin tepkisi vardı. Cumhurbaşkanı buna alışmalısınız dedi. Ama en çok konuşulan konulardan birisi de Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yüksek yargı mensuplarının aslında Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğuna ilişkin açıklamasıydı. İşte onu düzeltti bugün. Verdiği mülakatta gazetecilere Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı, yargı Cumhurbaşkanlığı makamına bağlıdır demem doğru olmadı diyor. Ama benim gibi demokrat bir insandan böyle bir cümle zaten beklenemezdi. Kastım da bu değildi. Bağlı değildir. İlgili diyebilirdik ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanı bütün bu kurumlar arasındaki organizasyonu sağlayan isimdir açıklamasını yaptı Numan Kurtulmuş. AK Parti içindeki, az önce Davutoğlu dedim, Özer Sencer bir değeri yoktur dedi. Binali Yıldırım ya da Davutoğlu asıl olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi ama AK Parti'yi destekleyen bir takım kalemlerin arasında da ciddi tartışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu yargı tartışmaları üzerinden. Mustafa Karayalioğlu, Karar Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da çok yakın olan bir isim ama son dönemde ismi daha çok Davutoğlu'yla birlikte geçiyor Karayalioğlu'nun. Yargının fotoğrafı başlığıyla bir yazı kalem almış bugün. Şöyle diyor, hukuk bizim zannettiğimizden daha hassas, daha özen gerektiren ve hiç şüphesiz terazisi daha hassas tartması gereken bir sahadır. Bunu da en iyi hukukçu kimliği zor zamanlarda temayüz etmiş olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bilir. Cirit, hukuk duygusuna sahip, mesleğinin önemini ve kıymetini taşımak bahsinde prensipleri olan bir meslek insanıdır. Nitekim son tartışmalarda en çok inisiyatif alan da kendisi olmuştur. İhtimal ki ortaya çıkan manzaradan o da rahatsız olmuştur diyor. Yüksek yargı temsilcilerinin hal, hareket ve davranışları sadece meslektaşlarına örnek olmakla kalmaz. Topyekün ülkenin alakasını celbeder, bir seviye ve norm oluşturur. Sadece hukuka güveni temsil etmekle kalmaz, devletin adalet standartlarını da ifade eder. Sembollerin gücü başka hiçbir sahada ve hiçbir sektörde yargıda olduğu kadar belirleyici ve kıymetli değildir. Yargı temsilcilerinin de resmi, özel diğer merci ve kurumların da bu hassasiyeti müştereken korumaları en doğru yol olacaktır. Karayalioğlu, yargının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraftan rahatsızlığını biraz da diplomatik bir dille bu şekilde belli ediyor. Elif Çakır da yine Karar Gazetesi'nden bugün bu meseleyi gündemine almış ve böyle çekememezlik, böyle fesatlık görmedim diyerek biraz imada da bulunarak, biraz böyle taş da atarak karşı tarafa bir yazı kaleme almış ve demiş ki bunu yargıyla ilgili, yargının temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte hareket etmeleri sonrasında ortaya çıkan fotoğrafı eleştirenlere destek vermiş ama buna destek verenleri de anlamadığını ima etmiş. Bunun Türkiye'de örneklerinin olduğunu iddia eden Yargıtay Başkanı'nı da örnekler çok gerilerde, demokrasinin daha yeni oturmaya başladığı dönemlerde diyerek ona da bir hatırlatma yapmış. Yani Karar Gazetesi ve çevresinde, özellikle Davutoğlu döneminde biraz daha görünür hale gelen gazeteci çevresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargının, yüksek yargının temsilcileriyle verdiği fotoğrafa ilişkin eleştiriler var. Ankara politikasını, Ankara'daki politik gelişmeleri aktardıktan sonra biraz Almanya'dan bahsedeceğim size. Almanya meselesi de gerçekten hassas bir noktaya doğru ilerliyor. Almanya'da soykırımla ilgili verilen yasa tasarısının içeriğine ilişkin bilgiler aktaracağım. Aynı zamanda Ankara'daki tepkileri de.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Gazeteci Fulya Şense, Fulya Elmas Topçu, gazeteci Elmas Topçu bugün Almanya ile ilgili ve Türkiye ile kriz yaratmaya aday o yasa tasarısı konusunda çok aydınlatıcı bir yazı yazmış bugün. O yazıda sorular var. Mesela nereden çıktı diyor ve bunun aslında geçmişe dayandığını söylüyor bu yasa tasarısının. Daha önce de benzer girişimlerin olduğunu ve bugün itibariyle artık iktidardaki partilerin de meclisten gelen bu taleplere kulak tıkayamaz noktaya ulaştığını aktarıyor. İktidar ortağı partiler de dahil olmak üzere mecliste tam bir uzlaşma olduğunu söylüyor. Yani çıkar mı çıkmaz mı diyenlere de yanıt vermiş oluyor bununla. Diğer önemli soruysa içinde ne var? İşte onunla ilgili de metin var. Biz kızıyoruz. İşte buna tepkiler var. Nedir, ne değildir, içerik nasıldır? Bir dinleyin. Siz de ona göre kararınızı verirsiniz. Şöyle diyor içerikle ilgili. 101 yıl önce Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara yönelik soykırımın hatırlanıp anılması başlığını taşıyor. Zaten başlıkta çok büyük sorun var. Devam edelim. Tasarı Alman Federal Meclisi Osmanlı İmparatorluğu'nda 100 yıldan uzun bir zaman Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara karşı girişilen tehcir ve katliamların kurbanlarının önünde eğilmektedir cümlesi yer alıyor. Akabinde de Alman Federal Meclisi zamanın İttihat ve Terakki hükümetinin Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri neredeyse tamamen yok eden icraatlarında kınıyor deniliyor. Devamındaysa tasarının Almanya'nın bu konuyla ilgili yapılacak araştırmaları desteklemesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi için girişimde bulunması, ayrıca soykırım araştırmaları ile ilgili olarak bilim adamlarına maddi destek vermesi gibi bir takım unsurlar yer alıyor ki hem başlığı hem içerik olarak Türkiye'yi çok rahatsız eden bir tasarı söz konusu. Bu tasarının geçme ihtimaline hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Elmas Topçu'nun çizdiği tablodan da bunu anlıyoruz. Az önce de söylediğim hükümeti oluşturan koalisyon partileri dahil olmak üzere Yeşillerin öncülüğünde bu tasarıya destek veriyorlar. Ankara buna karşı ne yapacak? Binali Yıldırım'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le konuştu. Almanya'da bir takım gösteriler yapılıyor ve Ankara'nın benzer durumlarda uyguladığı bir yöntem var. O da genelde büyükelçiyi çekip yaptırımlarla ilgili kendi içine bir değerlendirme yapıyor, sonra da o yaptırımları uyguluyor. Almanya'ya da benzeri uygulanacak mı? Önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bir tepki verileceği açık. Binali Yıldırım'ın Almanya ile ilgili açıklamasını söyleyelim. Şöyle diyor Binali Yıldırım: bir kere bu oylama çok saçma bir oylama. Aslı astarı olmayan, Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanmış, her toplumda yaşanabilecek sıradan olaylar, her ülkenin geçmişi, tarihi incelensin, kiminle taksiratı varsa ortaya çıksın ama bunu tarihçiler yapsın, bunu siyasetin aracı haline getirirsek bu yanlış olur. O nedenle tabii ki Almanya ile aramızda ilişkiler zedelenecektir, bu biz zedelenmesin istiyoruz dedi Binali Yıldırım Almanya'daki bu meseleyle ilgili yaptığı açıklamada. Az önce de aktardım. Diplomatik girişimler devam ediyor ama Alman meclisinde sanki bu karar alınmış gibi uzun zamandır zaten komisyonlarda bekleyen bir tasarı olduğuna dikkat çekiliyor. Yeşillerin başındaki Cem Özdemir, Türkiye'nin böyle bir meseleyle yüzleşmesi gerektiğinden yola çıkarak tasarıyı Alman meclisine getirdiklerini söylüyor. Almanya'daki Türklerin tepkileri bir protestoyla ortaya konacak, öyle görünüyor. Türkiye'den tepkilerin yükseldiğini görebiliriz. Yani yeni bir gerilim noktamız var. Türkiye-Almanya ilişkileri ve orada mecliste görüşülen soykırım yasası. Yalnız bu soykırım yasasının Fransa'dakinden farklı olduğunu da sizlere aktaralım. Fransa'da soykırım yoktur demenin ceza gerektirdiği bir tasarı meclislerinden geçmişti. Almanya'da böyle bir müeyyide öngörülmüyor tasarıda diyelim ve konuyu kapatalım.
Gündemi ıskalamamak için
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştirdik.
Geleceği öğrenmek için
sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet yıkacaktır.
Söylenemeyenleri duymak için
onlarca kupon arsanız varsa, onunla ilgili plan tadilleri bekliyorsanız, büyük ihaleler alıyorsanız, otomobil satışları yapıyorsanız iktidara söyleyeceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Onları daha çok yalakalık yapmak zorundasınız.
Bir de bunu dinle. Tarafsız Özgür Program.
Efendim bir gözümüz Almanya'da, Almanya'daki o kritik oylamada. Bir gözümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Rıza Zarraf'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, hem de Suriye'deki politikalarını. Ve buradan yola çıkarsak bir gözümüzde elbette Suriye'deki gelişmelerde. Şimdi Almanya'yı aktardık. Rıza Zarraf'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelere geçelim. Malumunuz Brett Parra, Amerikalı savcı, Zarraf'la ilgili iddiaları ortaya koyan savcı, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklatmıştı Rıza Zarraf'ı ve kefaletle serbest bırakılmasın diye bir dilekçe de ortaya koymuştu. İşte bu dilekçeye karşı Zarraf'ın avukatı bu kez bir karşı dilekçe hazırladı. Zarraf Zarraf'ın avukatı sunduğu dilekçede Zarraf'ın Miami'deki ilk sorgusunda yalan söylemediğini öne sürüyor. Bahar'ın dilekçesine karşı 55 sayfalık bir dilekçe sunmuş Braffman. Savcılığın Zarraf'a yasaları doğru aktarmadığını ve kendisinin Türkçe çevirmen istemesine rağmen ilk ifadesinin İngilizce alındığını söyleyerek yanlış bir takım ifadeler tutanaklara geçmiştir, yani yalan söylememiştir diyor. Ayrıca 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının New York'taki davada kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Buna gerekçe olarak da paralel yapıyı gösteriyor. Bu bir darbe girişimiydi diyor hükümete. Oradaki belgelere de güvenilmemesi gerektiğini, Türkiye'de takipsizlik kararı verildiğini aktarıyor. Peki ne olacak şimdi? Bundan sonra süreç nasıl devam edecek? Bunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim, oradan öğrenelim. Aykan Erdemir, Demokrasileri Koruma Vakfı'ndan kıdemli analist şu anda telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi aşama aşama devam ettiğini görüyoruz. Önce tutuklama geldi. Sonra New York'a nakledildi. Ardından Savcı Bahar'a bir kefalet talebi oldu. O kefalete karşı çıktı. Gerekçelerini ortaya koydu. Şimdi Sarraf'ın avukatının bir dilekçeyle savcıya karşı dilekçesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada da enteresan 17 Aralık'la ilgili iddialar söz konusu, bir de mal varlığı. Önümüzdeki süreçte de hakimden bir karar bekleniyor. Sizden bir son dilekçeyle ilgili görüşlerinizi almak isteriz. Sonra da belki biraz süreci konuşmak.
Evet, aslında ilk kefalet dilekçesinde Zarraf avukatı aracılığıyla oldukça kapsamlı bir plan sunmuştu. Yani şartlı olarak salıverilme diyemeyeceğimiz ama yani en azından kefaletle çok sıkı güvenlik önlemleri altında bir evde kalmasına imkan tanıyacak ve dolayısıyla da hapishaneden çıkmasına yol açabilecek bir plan sunmuştu. Fakat başsavcı Barara bu konuya çok olumsuz yaklaştı ve tabii mesele bir kara para aklama, terör finansmanı, yaptırım delme, yani kısacası bir ulusal güvenlik meselesi olduğu için ve Zarrab'ın da bağlantıları çok kuşkulu, şüpheli olduğu için olumsuz baktılar. Bu noktada avukat Braffman'ın karşı dilekçesine baktığımızda Amerikan şartlarında pek de ikna edici olmayan iddialar içerdiğini, karşı görüşler içerdiğini görüyoruz. Nedir bu? İşte İngilizce iyi bilmediği için yanlış yanıt vermiş olması.
Orayı biraz açalım mı şimdi? Orayı biraz açalım mı? Savcı o iddiasını hazırlarken, ortaya koyarken, çok zengin derken telefondaki fotoğraflardan yararlandı. Aynı zamanda Türkiye'de 17 Aralık sürecindeki iddiaları o dilekçesine yerleştirdi. Karşı taraf ne diyor? 17 Aralık meselesini ciddiye almayın çünkü takipsizlik kararı verildi diyor. Ama diğer taraftan o fotoğraflara, zenginlik meselesine çok fazla herhalde bir açıklama getirilemiyor gördüğüm kadarıyla.
Tabii aslında şu iki noktayı da ayıralım.
Evet.
İlk iddianame, yani Zarrab'ın tutuklanmasına neden olan iddianame Türkiye'deki 17 Aralık iddianamesinden bağımsız. Yani az önce dediğim gibi yaptırımların delinmesi, terör finansmanı, kara para aklama gibi bir ulusal güvenlik temelli iddianame, evet, ve tamamen Amerika'nın elindeki somut delillere dayalı bir iddianame ve tutuklama kararı. Daha sonra kefalet talebinin reddine ilişkin notta, ayrıntılı notta 17 Aralık sürecine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş durumda. Dolayısıyla hani buradaki dava Türkiye'deki 17 Aralık iddianamesine dayanmıyor. Buradaki Amerika'da
ne kadar zengin olduğunu, ne kadar zengin olduğunu göstermek, Türkiye'deki bağlantıların ne kadar güçlü olduğunu göstermek ve eğer serbest bırakılırsa kaçar iddiasını herhalde tahkim etmek için, evet, kullanıldı.
Kesinlikle. Hatta bana kalırsa Zarrab'ın avukatı Braffman'ın karşı dilekçesi de yine aynı şekilde kullanılabilir. Çünkü düşünürseniz bu kadar işte hakkında somut deliller olan ve iddialar olan bir kişinin bütün muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen gerek meclis sürecinde gerek meclisteki komisyon süreçlerinde üstü örtülen bir davayla kurtulması yine Amerika için şüphe verici. Bu bizzat başsavcı aslında Barara'nın iddialarını güçlendiriyor. Yani Zarrab'ın önemli bir siyasi koruma kalkanı altında olduğunu, Türkiye'de hükümetle yakın ilişkileri olduğunu kanıtlıyor ki bir diğer delilde zaten bu TOGEM'lere yapılan bağışlar meselesidir. Yani 2.3 milyon doları aşkın bağışın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin kurucusu ve onursal başkanı olduğu derneğe yapılmış olması da yine Amerika gözünde çok şüphe verici bir durumdur.
Ki bunu bunu Zarraf'ın avukatı kendisi zaten bu kadar yardım severiz diyerek herhalde ortaya koymuştu, değil mi?
Kesinlikle. Yani bu anlamda aslında Zarraf'ın avukatı Braffman'ın ilk kefalet dilekçesi ve ikinci karşı dilekçesi bir anlamda başsavcı Barara'nın da elini güçlendiren bilgiler içeriyor.
Evet.
Yani belki Türkiye koşullarında, Türkiye'nin bugünkü medyasının koşullarında tırnak içinde ikna edici olabilecek iddialar daha özgür basın ve daha özgür yargının olduğu Amerika ortamında daha da kuşku çekici olabiliyor. İşte bu bütün bu siyasi bağlantılar, işte mecliste bir şekilde bu konunun üstünün örtülmüş olması, devletin en üst isimlerine yakın kurumlara milyonlarca doları bulan bağışların yapılmış olması aslında hani Amerika'dan baktığımızda sizin suçsuzluğunuzun ya da yüksek itibar göstergesi değil, aksine sizin siyasi bağlantılarınızın ve bu siyasi bağlantılarla aslında belki de yargı sürecini sekteye uğratabilecek kapasitenizin göstergesi ve bunların hepsi de aleyhinize kullanılabilecek kuşku verici bulgular.
Peki Aykan Bey, şimdi önümüzdeki dönemde biz herhalde bir iddianame hakimden bir karar bekleniyor anladığımız kadarıyla bu kefaletle ilgili. 3 Haziran mıydı? 7 Haziran mıydı? Ben yanlış hatırlamış olabilirim.
2 Haziran'daki bir konferans denilen bir kefalet talebi görüşmesi var. 16 Haziran'da bir celse öngörülüyor.
16 Haziran'da da bir celse öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte tabii bir de iddianame göreceğiz. Biz o kefaletle ilgili karar verildikten sonra. Asıl o iddianame sanıyorum Türkiye tarafından da çok yakından takip ediliyor. Bir iki sorum olacak. Bir, o iddianamede Türkiye-Amerika ilişkilerini etkileyecek bir takım bilgilere, belgelere veya iddialara biz şahit mi olacağız? Böyle bir beklentiniz var mı? Ve kefaletle ilgili sonucu nasıl görürsünüz tabii?
Evet, yani öncelikle kefaletle ilgili tahminimi söyleyeyim. Hani mevcut bilgi ve belgeler ışığında kefalet talebinin kabul edilmesi çok ama çok çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla Reza Zarrab'ın işte tutuklu yargılanacağını öngörebiliriz. İddianame söz konusu olduğunda da iddianamenin genişlemesi, işte şu anda 91 isimden bahsediliyor. Bu 91 isme yeni isimlerin yeni bilgi ve belgelerin...
Bunu da bir bizi dinleyenler belki ilk defa duymuş olabilir. Türkiye'deki 91 isimden iddianamede bahsedilmesine ilişkin bir beklenti var, bir iddia var. Onu biz dinleyenler bilsin diye söylüyorum. Bu rakamın yani artacağını söylüyorsunuz.
Artacağı yönünde beklenti var. Evet, dolayısıyla hani yeni isimler iddianameye dahil edilir ve yeni bilgi ve belgeler, deliller iddianameye davet edilir, dahil edilirse bu şaşırtıcı olmamalı. Ve tabii bu isimlerin niteliği yalnızca Türk iç politikasını etkilemeyecek, aynı zamanda Türkiye-Amerika ilişkilerini de yakından etkileyecek. Çünkü şunu hatırlatmak isterim. Hani Türkiye ve Amerika'nın bu davaya bakışı aslında tamamen iki farklı perspektiften. Türkiye için, yani Türkiye muhalefeti için de bu dava asıl olarak bir yolsuzluk davası olarak algılandı.
Evet.
Ama Amerika Birleşik Devletleri için bu davanın asıl ağırlık noktası yolsuzluk değil. Asıl ağırlık noktası ulusal güvenlik. Yani kara para aklama niye önemli ya da yaptırımları delme niye önemli? Çünkü bu doğrudan doğruya terör finansmanıyla ulusal güvenlikle ilişkilendiriliyor. Aslında Türkiye açısından da bana kalırsa benzeri bir belki yeniden çerçevelendirme söz konusu olabilir. Çünkü şunu unutmayalım, hani Reza Zarrab yalnızca yaptığı iddia edilen yolsuzluklar nedeniyle gündeme gelen bir şahsiyet değil. İran'daki bir önceki rejime yakınlığı nedeniyle, uluslararası yaptırımları delme noktasında sunduğu katkı iddiaları nedeniyle aslında kamuoyu gündemine taşınmış bir kişi. Dolayısıyla Türkiye açısından da belki ulusal güvenlik, işte yaptırımları delme, terör finansmanı gibi konularla belki birlikte düşünülmesi gereken bir isim. Yani dolayısıyla Amerika'daki dava süreci bakarsanız Türkiye'de 17-25 Aralık süreciyle tamamen yolsuzluğa kilitlenmiş bir polemiğin, bir tartışmanın belki başka alanlara taşmasına da yol açabilir.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz Aykan Erdemir verdiğiniz bilgiler için.
Rica edelim, iyi günler.
Efendim, Rıza Zarraf meselesini takip edeceğiz elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nden Demokrasileri Koruma Vakfı kıdemli analisti Aykan Erdemir'le konuştuk bu meseleyi ve bize kefaletle ilgili Rıza Zarraf'ın sunduğu delillerin çok ciddiye alınmayabileceğini söyledi hakim tarafından. Çok güçlü olmadığını aktardı ve önümüzdeki birkaç gün içinde orada kefaletle ilgili sürecin sona ereceği bilgisi var. Sonra ne olacak? Sonra bir iddianame hazırlanacak. O iddianamede İddialara göre 91 isim var Türkiye'den. O 91 ismin nitelikleri Türk-Amerikan ilişkilerinde etkileyecek muhtemelen. Öyle bir beklenti ve öyle bir görüntü var. O 91 ismin artabileceğine ilişkinde iddialar söz konusu. Yani nereden bakarsanız bakın hem Türk-Amerikan ilişkileri açısından hem Rıza Zarraf'la ilgili içeride iç politikadaki tartışmalar açısından önemli bir dava ve biz hala Amerika'yı bu çerçevede bakmaya, Amerika'yla ilgilenmeye, Amerika'daki gelişmeleri aktarmaya, yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın dikkatini çeken küçük Aylan Kurdi'nin o fotoğrafı, o fotoğraf aslında bütün dünyayı bir dakika ne oluyoruz dedirtmişti. Gerçekten iç parçalayıcı bir durumla karşı karşıya bütün dünya.
Haber almak için, haberi anlamak için Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Önce Almanya dedik bir kriz noktası, sonra Amerika'ya gittik bir muhtemel kriz noktası ama Amerika'yla zaten yaşanan bir kriz var, bir ucu da Suriye'de. Şimdi o meseleye bakacağız. Bir ucu Amerika'da, bir ucu Suriye'de ve olayın merkezinde de Raqqa operasyonu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile birlikte organize ettiği Raqqa operasyonu. Şimdi size bir haber aktarayım. Ondan sonra o habere ilişkin değerlendirmeyi yapacağız. Reuters haber ajansı, Arap, Süryani ve Kürt işbirliğiyle kurulan Suriye Demokratik Güçlerinin, Amerika Özel Harekat Birimlerinin ve hava operasyonlarının da desteğiyle IŞİD'in Irak, Şam, İslam Devleti elindeki stratejik Manbij bölgesine doğru ilerlemeye başladığını aktardı. Biraz karışık oldu ama şöyle söyleyeyim. PYD'nin ağırlıklı olduğu bir kuvvet, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Raqqa operasyonuna zemin hazırlamak için Manbij'e doğru ilerlemeye başladı. Herhalde daha anlaşılır oldu. Devam edelim. Harekata Türkiye'nin de topçu ateşiyle destek verdiği ifade ediliyor. Burası enteresan. İçinde PYD var. PYD güçlü bir konumda ve Manbij'e doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu destekliyor. Türkiye PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yapmasına karşı çıkıyor ama Türk topraklarından topçu ateşiyle bu ilerlemeyi destekliyor. Ankara'nın destek şartınınsa, burası önemli, Manbij'in IŞİD'den alınmasında Kürt YPG güçlerinin değil, Arap gruplarının etkin rol oynaması olduğu ifade ediliyor. Yani Kürt grupların değil de Arap grupların burada ön saflarda olacağına ilişkin belli ki zımmi bir anlaşma ya da resmi bir anlaşma sonrasında Amerika'yla Türkiye'nin topçu birliklerine desteği var. Devam edelim bu konuyla ilgili bilgi vermeye. Amerika ve Suriye Demokratik Güçlerinin Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğini aktarmış yetkililer Reuters'e konuşan. Ve bir Amerikalı yetkili Manbij alındıktan sonra YPG bölgede kalmayacak. Yani PYD, onun askeri kolu YPG bölgede kalmayacak. Alınırken bu operasyonun içinde olacak ama alındıktan sonra bu bölgede Manbij'de kalmayacak diyor Reuters'e konuşan Amerikalı yetkili. Böylece tarihsel olarak Suriyeli Arapların yaşadığı bölgeyi yine Suriyeli bir Araplar kontrol edecek diyor. Amerikalıların bakışı bu. Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Manbij, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi. Bu işte ilgilenenlerin yakından bildiği gibi. Reuters'e konuşan Amerikalı yetkili, Manbij ve çevresinin IŞİD için Avrupa'ya açılan son kapılardan birisi olduğunu da vurguluyor ve örgüt militanlarının Suriye-Türkiye sınırını Manbij üzerinden geçtiğini ifade ediyor. Bu nedenle Manbij operasyonu önemli. Türkiye ise Cerablus Azez hattı arasında bulunan Manbij'de YPG'nin ilerlemesini istemediğini daha önce dile getirmiş. Hatta buna kırmızı çizgi olarak da ilan etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Salı günü Antalya'da katıldığı bir toplantıda Mare hattı olarak nitelenen ve Manbij'i de içine alan Azez-Cerablus arasındaki 98 kilometrelik bölgeyi kapsayan alanın Türkiye ile Amerika'nın ortak operasyonuyla temizlenebileceğini söylemişti. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif gittiği anlaşılıyor. Bugün itibariyle baktığımızda Numan Kurtulmuş'un da benzer sözleri var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin buna sıcak bakmadığı ve bu hattaki operasyonun PYD'nin askeri kolu YPG ile birlikte yapılmasını tercih ettiği anlaşılıyor. Türkiye'de kendisinin önünde başka bir fırsat görünmeyince, başka bir şansı olmayınca, tek başına da bu operasyonu yapamayınca bu operasyona bazı şartlarla destek verdiği sonucuna ulaşabiliyoruz yapılan açıklamalardan. Sağdaysa dün başlayan Suriye Demokratik Güçleri'nin Arap Kuvvetler öncülüğünde başlattığı bu operasyona Manbij Harekatı'na Amerika Özel Harekat Birlikleri'nin de katıldığı ifade ediliyor. Yine Reuters'e konuşulan Amerikalı askeri yetkili Özel Harekat Birlikleri'nin sadece yerel kuvvetlere danışmanlık için bölgede bulunduğunu vurguluyor. Cepheye ne kadar yaklaşmaları gerekiyorsa o kadar yaklaşacaklar, ancak sıcak çatışmaya girmeyecekler diyor. Yani geldiğimiz noktada Türkiye Manbij operasyonuna Kürtlerin girmesi konusunda ikna edilmişe benziyor. Buradan devam edersek dün Numan Kurtulmuş gazetecilerle bir araya gelmişti. O bir araya geldiği noktada yaptığı açıklamalar da gerçekten çok dikkat çekici. Onları aktaracağım size. Şöyle diyor Numan Kurtulmuş: çok hızlı değişen dış politika atmosferi var. Eskiden beri yaptığımız bazı uygulamalarda mutlaka bir takım değişikliklere gidilmesi zaruri görülüyor dış politika konusunda. Dünya çok büyük bir çatışma dönemine girdi. Biz istesek de her sorunu çözebilecek gücümüz de yok. Her sorunu çözebilme imkanı da yok. Yani birçok insanın neyse ki anladınız dediklerini duyabiliyor gibiyiz. Yapmamız gereken şey diyor Numan Kurtulmuş, etrafımızdaki bu çatışma alanlarını mümkün olduğu kadar azaltmak. Türkiye'nin maalesef tarafı olduğu birçok çatışmanın en azından Türkiye kısmının hafifletilmesini temin etmek. En azından şu dört alanda dış politikada ciddi yeni adımlar gerekiyor diyor. Şaşıracaksınız o dört adıma, onları da aktarayım. Sonra Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ahmet Kasıman'la konuşacağız. O dört adımda şöyle: Suriye'de halkın bütün kesimlerinin katıldığı, kendisini ifade edebildiği bir sürede Türkiye destek verir. Irak'ta farklı toplumsal kesimlerin işin içinde olduğu, merkezi hükümetle kuzeydeki yönetimin arasındaki ilişkilerin düzenlendiği atmosferi tercih ederiz. 2. Yeni dönemde Ruslarla uçak düşürülme kriziyle ortaya çıkan ilişkilerin düzenlenmesini arzu ederiz. 3. Türkiye'nin vize serbestisi üzerinden AB ile geliştirmiş olduğu bu ilişkilerin de artık pozitif anlamda sonlandırılması lazım. 4. İsrail ile ilişkilerin normalleştirme süreci. Yani 4 başlıkta topluyor ama herhalde en kritik nokta Suriye ve Suriye'deki başlayan Rakka operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile YPG'nin, PYD'nin işbirliği. Soralım. Doçent Ahmet Kasıman telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar.
Az önce Reuters'e gelen bilgileri de aktardım. Manbij konusunda Suriye Demokratik Güçlerinin Arap kuvvetlerinin öncülüğünde bir operasyon başlattıkları ama PYD'nin de içinde olduğunu biliyoruz bunun. Ve Türkiye'nin de karadan kendi sınırı içinden topçu birlikleriyle buna destek verdiği. Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyordu. Şimdi kendi sınırından topçu birlikleriyle destek veriyor. Ne dersiniz bu tabloya? Bir çıkış yolu bulunamadığı için mecburiyetten mi?
Büyük ölçüde öyle olduğunu düşünmek lazım. Çünkü bu artık Türkiye için kendi ulusal güvenliğini tehdit eden temel bir sorun haline gelen IŞİD'le mücadele etmek noktasında Batılılarla ortak bir zemin yakalayabileceği tek noktaya dönüşmüş vaziyette. Bu tabii Türkiye'nin elini bir hayli zorluyor. Ve o zorlamanın pratik sonuçlarının olması da gayet kolay.
Zor bir durum değil mi? Hem PYD'yi PKK'yla bir tutacaksınız, terör örgütü ilan edeceksiniz. Hem Membiç'le ilgili bir kırmızı çizgi ilan edeceksiniz. Sonrasında bu PYD'nin içinde bulunduğu grup oraya gidecek. Siz de karadan destek vereceksiniz. Ve nereye doğru evrilir sizce bu önümüzdeki süreçte PYD ile ilgili politikalarında yumuşaması sonucunu getirebilir mi o mecburiyet?
Yani belli bir noktadan sonra Türkiye içerisinde süre giden terör mücadelenin de bir yeni masada sonuçlanması mukadder. Yani sonsuza kadar çatışılacağını ne PKK'nın düşündüğünü zannederim ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinin bu kadar uzun soluklu bir mücadelenin memleketin hayrına olacağına dair bir kanaatleri olduğunu düşünüyorum. Burada mesele daha ziyade masaya oturulurken kimin daha yüksek bir elle oturacağına dair dengelerin oluşturulması. Burada da Suriye PKK'ya bir derinlik sağlıyor. Şu bir gerçek, PYD ile PKK arasında hiç kuşku yok. Organik bir ilişki var. Bunların ikisinin aynı örgüt olduğunu söylemeye kadar meseleyi getirmeyeceğim ama aralarındaki örtüşmenin çok yüksek olduğu muhakkak. Aynı örgüt olmamaları Türkiye'ye bir takım siyasi manevralara ilişkin olarak kimi opsiyonlar veriyor idi. Fakat bunları kullanamadı Türkiye ya da kullanmayı tercih etti. Bu biraz nereden baktığınızla evet. ilgili olarak meseleye değişik şekillerde yorumlanabilecek bir konu.
Salih Müslim'in Türkiye ziyaretlerini hatırlatarak belki bunları söyleyebiliriz değil mi?
Yani onları da içeren onların üzerine inşa edilememiş olan evet. kimi başka süreçleri de içeren. Şimdi bugünse artık öyle bir noktaya gelinmiş vaziyette ki Türkiye Rusya ile olan mevcut durumunda Batı ile olan ilişkilerini çok daha sıcak ve sıkı tutmak mecburiyetinde. Ben bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun genel dış politika prensiplerinin özellikle de son derece önem verilen otonom bir dış politika yürütme noktasındaki kaygıların çok paralelinde bir durum olmadığını, dolayısıyla da bundan çok hoşlanıldığını düşünmüyorum. Yani bu çevrelerde, bu karar alıcı seviyelerde.
Bir zaruret, bir mecburiyet gibi görünüyor.
Dolayısıyla bu yani Rusya ile olan ilişkinin böyle olduğu bir durumda zaten tarihin de bize gösterdiği klasik standart Türk dış politikası yaklaşımı ve aslında Türkiye için mümkün de tek dış politika yaklaşımı. Burada iki ülke arasındaki ilişkilerde bir belli yumuşama sağlanmadan ki evet. o da bugünkü koşullarda oldukça ciddi sıkıntılar içeriyor. Türkiye'nin Batı ittifakının çok dışında hamleler yapması ve tercihler kullanması realist olarak mümkün değil. Dış politikada daha fazla sıkıntıyı kaldıracak bir iç politik iklim de yok bugün. Gerek konjonktür bakımından gerek reel olarak, sosyolojik olarak yok. İç siyasete dair kaygılar da burada devreye giriyor. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin stratejik değerlendirmelerine tekrar gözden geçirmiş olması gayet mümkün.
Bir cümle aktaracağım. Numan Kurtulmuş'un açıklaması muhtemelen sizin de gözünüzde çarpmıştır ama az önce dinleyenlere de aktarmıştım. Şöyle diyor, çok hızlı değişen dış politika atmosferi var. Eskiden beri yaptığımız bazı uygulamalarda mutlaka bir takım değişikliklere gidilmesi zaruri görülüyor. Dünya çok büyük bir çatışma dönemine girdi. Biz istesek de her sorunu çözebilecek gücümüz de yok, her sorunu çözebilme imkanı da yok. Yapmamız gereken etrafımızdaki bu çatışma alanlarını mümkün olduğu kadar azaltmak. Türkiye'nin maalesef tarafı olduğu birçok çatışmanın en azından Türkiye kısmının hafifletilmesini temin etmek diyor. Şimdi Mısır'daki politikalara baktığınızda, Bağdat'taki yönetimle yaşanan krize gerilime baktığınızda, Esad yönetimiyle gerilime, Rusya ile gerilime baktığınızda bunun bir itiraf ve buradan bir dönüş olduğunu söyleyebilir miyiz?
Şimdi Numan Bey için bunun bir itiraf olduğunu düşünmüyorum. Ben Numan Kurtulmuş'un şahsi olarak bu bahsedilen eleştirdiği, sizin galiba yayının başında özetlediğiniz o dörtlü yorumuna evet. yol açan siyaseti destekleyen bir kimliği, kişiliği ve değerlendirmesi olduğunu zannetmiyorum. Burada başka bir noktanın daha dikkat çekici olduğu kanaatindeyim. O da bunların düşünülmesi değil. Belki Sayın Kurtulmuş bunları daha önce de düşünüyordu. Ancak o dönemde Ahmet Davutoğlu faktörü hakimdi. Ve Ahmet Davutoğlu'nun tercihlerinin de Türk iş politikası üzerinde ciddi ağırlığının olduğu da bir gerçekti. Özellikle bugün yürüyen kimi politikaların bizim uluslararası işlerde izlek bağımlılığı dediğimiz daha önceki kararları, daha sonraki kararları belirleme gücüne ulaştığı noktasında atılan temeller Davutoğlu tarafından atılmıştı. Kurtulmuş'un bu açıklamalarını özellikle de konumunu düşünürsek parti içinde ve hükümetteki görevini düşünürsek bir anlamda bir miktar Ahmet Davutoğlu'yla ve onun politikalarıyla mesafe koymak anlamına geldiğini görmek lazım. Bu evet. Bir devri sabık yaratmak ağırlığında değil. Şu anda zaten o kadar kolay da değil. Çünkü nihayetinde bunlar da Adalet ve Kalkınma Partisi politikalarıydı ve öyle sahiplenildiler. Ama sonuç itibariyle bugün gelinen noktada Türk iş politikasında daha rasyonel, çevreye ilişkin, daha gerçekçi, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin daha ayakları yere basan değerlendirmeler yapanlar için bunları dile getirmek ciddi bir fırsat ortaya çıktı. Yalnız şunu da söylemek isterim, buna benzer laflar daha önce de edilmiştir. Bunların hükümet katında değerlendirilmediğini, bu demin söylediğim rasyonel değerlendirmenin Davutoğlu başbakanken ya da Dışişleri Bakanıyken de yapılmadığını söyleyemeyiz. Yapılıyordu bunlar. Evet. Fakat bunlar söylendikten sonra bu Türkiye'nin dış politikasının son dönemdeki büyük sıkıntısına hala tabi yorumlar olarak kalmaya mahkum. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Evet. Türkiye bu tercihleri yapmalı evet ama bu dış politika tercihleri şimdi Türkiye'de belli çevrelerde iç politik hesapların süzgecinden geçirilecek. Dolayısıyla rasyonel olarak yapılması beklenilen, söylenen, istenen, işte en yüksek ağızlardan ifade edilen kimi yaklaşımların politikaya dönüşmeyeceğini ayrı bir test olarak değerlendirmek lazım.
Yani içeride acaba oy kaybettirir mi, kaybettirmez mi diye ben biraz kabaca söylüyorum. Bunun da hesabı yapılacaktır diyorsunuz.
Siz de özetlediniz.
Evet, pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Ahmet Kasıman'la konuştuk efendim. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Evet, hem Numan Kurtulmuş'un yaklaşımlarına baktığınızda, hem Münbiç'te başlayan operasyonu değerlendirdiğinizde, Türkiye'nin dış politikasında farklı bir noktaya doğru evrildiğini, evrilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu programın takipçileri, buraya bağlanmış olan dış politik uzmanların yaptıkları yorumları da hatırlasınlar lütfen. Genel atmosfere bakıldığında aslında Türkiye'nin başka bir çıkış yolu olmadığına ilişkin tespitler de vardı. Buraya bağlanmış olan emekli büyükelçiler, dış politika uzmanları şunu söylediler. Rusya ile ilişkiler düzeltilmesi için mutlaka bir formül bulunmalı. Arka kapı diplomasisi uygulanmalı. Çünkü Türkiye'nin bu gerilimi taşıma lüksü yok. Ekonomide de benzer bir durum var. Avrupa Birliği ile ilişkiler geliştirilmeli. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler değerlendirilmeli. Hatta PYD ile başlatılan ve yarım kalan diyalog sürecinin yeniden canlandırılabilmesi için hareket edilmeli. Ama o dönemde bu tip değerlendirmeler özellikle hükümet katında çok ciddi, sert tepkilerle karşılaştı. Mısır gibi, Irak gibi kriz merkezlerine ilişkin politikalar desteklenmediği sürece karşı taraf olarak etiketlendiniz hemen. Ama bugün geldiğimiz noktada benzer cümlelerin hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından ediliyor olması herhalde herkesin dikkatini çekmiştir diyelim.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Merkez Suriye ama Türkiye'nin içinde de çatışmalar var maalesef. Programa başlarken söylemiştim, Nusaybin'de bir patlama meydana geldi. 12 asker yaralandı, bir binayı patlayıcıyla donatmış PKK ve o binada arama yapmaya giden 12 asker göçük altında kaldı. el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra PKK'lılar. Görebildiğimiz kadarıyla 12 askerden birisinin durumu ağır, diğerlerinde tedavileri devam ediyor. Bu arada Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları bölgedeler. Nusaybin'de, Şırnak'ta bir takım temaslarda bulundular. Bölgedeki komutanlarla bir araya geldiler. Süreci değerlendiriyorlar. Bundan sonra ne yapılacak sorusunun da yanıtını birlikte tartışıyorlar. Önemli bir ziyaret ve sürecin Şırnak'ta sokağa çıkma yasağıyla, Nusaybin'de sokağa çıkma yasağıyla devam ettiğini aktaralım. En son Yüksekova'da biliyorsunuz gündüzleri sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Gelen şehitler ve ortaya çıkan atmosferin Türkiye'de bir gerilim yarattığını, farklı bir hassasiyet yarattığını Batı'da da aktarabiliriz size. Korkutan haber Kütahya'dan geldi. Dün akşam saatlerinde bir işçinin, TOKİ konutlarında, inşaatlarında çalışan Güneydoğulu bir işçinin, Kürt işçinin Türk bayrağını yaktığı iddiası gündeme taşındı. Polisler operasyon yaptılar bu iddia sonrasında. O Kürt işçiyi ve çevresindekiler gözaltına alındılar. Ve bu dedikodu bütün Tavşanlı'da, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jet hızıyla dağıldı diyebiliriz. İnsanlar sokağa çıktılar, protesto ettiler, linç etmek istediler. O işçilerin kendilerine verilmesini istediler. TOKİ konutlarındaki işçilerin kaldığı yerler ateşe verildi. Sonrasında gerçek anlaşıldı. Aslında TOKİ konutlarında, inşaatların yapıldığı bölgede bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkmış ve o bayrak o nedenle yanmıştı. Hatta gözaltına alınan işçi, o bayrağı oraya ben diktim, niye indireyim ki dedi. Gerçek anlaşıldıktan sonra orada da atmosferdeki tansiyon düştü. Ama ne kadar yüksek tansiyonun olduğunu göstermesi açısından ve her şeyin bir kıvılcıma bağlı olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani mutlaka bu ölümler durulmalı ve bu süreç ne şekilde olursa olsun bir sonuca ulaştırılmalı. İstanbul'a geçeceğiz. Bir korku filmi gibi adeta bir hikaye var ortada. Çünkü İstanbul'da, Tuzla'da bir öğretmen öldürüldü. Öldürenin ODTÜ mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu bir genç olduğu, Ankara'dan geldiği ve Ankara'da daha önce iki cinayet işlediği tespit edildi. Kimliğini gizleyerek İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı. Hatta Paris'te yaşarken bir Rus sevgilisiyle birlikte Ankara'ya döndüğü ve Ankara'da o Rus sevgilisini de öldürdüğü iddia ediliyor. O Rus kadın hala aranıyor ve katil kayıp. Türkiye'deki genel tartışmaysa bu seri katil üzerine devam ediliyor. Şu anda Mesut Demirbilek, eski emniyet müdürü, suç araştırmaları uzmanı telefon attığımızda onunla konuşacağız bu meseleyi. Gerçekten bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Az rastlanılan vakalardan birisi diyebilir miyiz Mesut Bey bunun için?
Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz.
Şimdi tabii az rastlanan vakalardan biri mi? Doğrudur. Ama hani psikopatların, sosyopatların az rastlandığını söylemek doğru olmaz.
Evet.
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu olaydaki anlatılan bu kişi, bu olayları gerçekleştiren kişi, Ankara'da ve İstanbul'da
Atalay Filiz. Yapan
kişi, Atalay Filiz. Benim hani yorumum bu, daha doğrusu bir analizim bu. Gördüğüm, aldığım bilgi, medyadan ve internetten topladığım bilgiler doğrultusunda. Bir seri katil ya da seri katillik, seri cinayetler noktasından çok bir sosyopat ya da bir psikopat katilin yapmış olduğu olaylara benziyor. Yani şimdi seri cinayet dediğimiz konu bir süreçtir. Yani bir psikopat seri katil olabilir. Bir psikopat seri katil olabilir. Bir sosyopat seri katil olabilir. Ama her bir psikopat ve sosyopat seri katil ya da seri cinayetler işleyecektir anlamına gelmez.
Evet.
Buradaki olaylara baktığımızda, çünkü seri cinayetlerde belli şeyler ararsınız. Belirli işte misyonlar, belirli işte orada bırakmış olduğu
benzer nitelikler
vardır. Ama burada bu kişinin yapmış olduğu olaylarda çok fazla ortak noktalar yok. O kendine göre psikopat yapısı ve sosyopat yapısıyla beraber hareket edip bu cinayetleri işlediğini görüyorum. Ya da o şekilde anlıyorum. Bir kere dünden beri de hani konuştuğumuz farklı yerle ya da konuştuğumuz arkadaşlardan da topladığım bilgiler ya da bugün yine gazetelerde, internette çıkan aldığımız bilgiler, okul hayatı sırasındaki
evet,
arkadaşların görüşlerinden baktığımızda bunu aslında tezimi daha da doğruladığını görüyorum. Çünkü bu kişi normal bir insan değil. Evet, normal bir şekilde davranışlı olan bir insan değil. Çok iyi yetişmiş olabilir, çok iyi okullarda okumuş olabilir. Aile yapısı falan da doğru düzgün ve maddi durumları da iyi olabilir. Ama psikopatlık yapısıyla sosyopatlık yapısının birbirinden ayıran en önemli faktörlerden bir tanesi, birisi hani doğuştan, yani doğuş seviyesinden itibaren bir kişinin psikopat evet. olduğudur doğuştan.
Hastalık
sosyopatlık,
yani.
Evet, sosyopatlık evet ya, öyle bir oluşum, öyle bir doğası öyledir diyelim. Yani sosyopatlık da sonradan oluşan çeşitli çevre etkileri, travmaları ya da ailesi, akrabaları, arkadaşları, komşu ya da ortam, çevrenin onu sosyopat yapmasıyla oluşmuştur. Ama her ikisi de antisosyal bir kişiliktir. Bunu tabii şeyler, psikiyatristler, psikologlar bunu çok daha rahat anlatabilirler. Ben sadece burada katil vasfını
ortaya koyuyorsun. Bir virgül rica edeceğim, çünkü biz dinleyenler merak ederler. O arkadaşlarının söylediklerinin de sizin yorumunuzda etkili olduğunu siz aktardınız. Arkadaşlar neler söylemiş diye bir iki örnek vereyim, müsaade ederseniz.
Tamam, tabii ki.
Şöyle diyorlar, yatılıktan ayrıldın, yine de içindeki manyak ruhu kaybetmedin diyor mesela bir arkadaşı. Herkesin evet. kirli çamaşırları var. Sen de bunları ortalığa saçmakta sapıkça bir zevk alıyorsun. Bazı özelliklerin beni korkutsa da güzel bir insansın. İleride hayvanlıklarla beni dehşete düşürmeye devam edeceğinden şüphem yok diyor mesela. Sahip olduğum en tuhaf, en anormal arkadaşsın sen diyor Atalay için. Düşünceli hallerinden dolayı derinlerine inen fikir adamı izlenimine kapıldım diyor. Hayvanlıklarla yüzümüzü güldürdün, ilginç fantezilerin ve yazı gücünle öne çıktın. Yine bir tanesi, hayvanlıklarınla, sapkınlıklarınla, taşkınlıklarınla yine de güzel geçen bir sene. Yani hepsinde bir hayvansal benzetme söz konusu. Çok şaşırtıcı geldi bana. Yani öğretmenler görüp bunu müdahale etmediymiş gibi anladım okuyunca yani, hepsini birden.
Zaten sıkıntı da burada ya. Yani şimdi bakıyorsunuz aslında bunlar bir anlamda böyle bir kişilik, böyle bir profil geliyorum demiş zaten. Belki de ailesi daha çocukluk yaşlarında onun bu profilinin haberi haberdardı. Ama hiçbir zaman hiçbir aile, anne baba çocuğuna bu tarz şeyleri konduramaz. Yani bir şey konduramadığı için de o çocuk o gelişimi içerisinde bunu daha da bir kar topu etkisiyle devam ettirir. Eğer zamanında belki daha çok daha küçükken bunları bakılabilseydi ya da ilgilenilebilseydi, bu sosyopat ve psikopat halleri devam etmeyebilirdi. Belki yönetilebilirdi. Ama şu anda geldiğimiz bugün içerisinde bu kişi psikopat bir katildir. Evet, tekrar bir tehlikeli olabilir mi? Tekrar bir cinayet işleyebilir mi? Evet, işleyebilir. Çünkü herhangi bir psikopat katilin önemli özelliklerinden birisi de şudur. Bir şekilde empati ve vicdan duygusu yoktur. Yani ya da sorumluluk ya da suçluluk duygusu olmadığı için, ya da bunu o yüzden bir olayı cinayet işlemiş ya da işlememiş, onun için şu anda kafasında büyük bir olay değil. Şu anda ona heyecan veren şey bir anlamda bir yerlere kaçıyor olması, gizleniyor olması. İşte 3 yıldan beri Ankara'dan bu yana gizleniyordu biliyorsunuz.
Evet, o da
ondan
çok
sonra bir de çok böyle düşük profilli yerlerde kendini gizleyerek kalabiliyordu. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Ancak böyle hakikaten çok akıllı, çok zeki, IQ seviyesi yüksek kişilerin kolay kolay belki de yapabileceği konulardan birisi. Böyle kolay yapılacak şeylerden bir konu değil. Şu anda da yaptığı aslında bence yine aynı şey. Bakın, kadını öldürdü rahmetli bu
evet,
öğretmeni.
Tuzla'da.
Maalesef birçok bıçak darbesi öldürdü. Normal bir katil profili çizse onu zaten orada bırakır. Yani evet. normal bir katil amacı işte parayı çalmaksa ya da gasp etmekse öldürür, orada
cesedini
bırakır.
Cesedini niye götürsün yani?
Kaçar. Ama şimdi orada içeride zaten birçok iz bırakarak bunun zaten ortaya çıkarılacağını çok çok iyi biliyor. Ve orada bunun kadını işte bir valizin bavulun içerisine koyuyor. Gidiyor 500 metre ileriye atıyor. Oradaki resimlerini ya da görüntülerini dikkat edecek olursanız, o medyada da yayınlandı.
Evet.
Orada dahi o heyecanı hissettiğini ben hissediyorum. Yani şey, o yol üzerinde gidiyor evet. gayet rahat bir şekilde. Çünkü o heyecanı yaşıyor. Şu anda da eminim bu cinayetinden sonra kendine göre tabii farklı bir adalet kavramı var kafasında. Ya da inandığı bir adalet kavramı, ona göre doğru bir şey yaptı. Ve şimdi artık saklanacak, gidecek. Polis onu yakalamaya çalışacak. İnşallah en kısa zamanda yakalar.
En büyük dileğimiz bu tarafı.
Bunu bir başkasına zarar vermeden onu en tez zamanda yakalaması bekleriz polisten. Polisin işi hakikaten kolay olmayacak. Çünkü kendini saklama noktasını iyi biliyor. Normal bir insan değil. Hiçbir teknolojik alet kullanmıyor, bir şey kullanmıyor. Ya da bu seviyelerde tutabiliyor. Tek dezavantajı belki bu sefer medya kanalıyla işte resimlerin her yere yayınlanmış olması, artık her yerde bu konu konuşuluyor olması nedeniyle herkese farkındalık attı. Bundan dolayı her an bir yere çarpabilir ve polis ensesinde kendisini yakalayabilir çok diye umut ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldınız ve bize değerlendirdiğiniz bu sıra dışı olayı diyelim.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Mesut Demirbilek'le konuştuk. Tuzla'da ortaya çıkan bir seri katil portresi gibi değerlendiriliyordu ama daha çok psikopat yaklaşımlarıyla öne çıktığını söyledi. Mesut Demirbilek eski emniyet müdürü, aynı zamanda suç araştırmaları uzmanı. Bu katilin artık polis tarafından yakalanma ihtimali daha yüksek tespiti önemliydi. Çünkü televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde fotoğrafları var. Ama şunu da söyleyelim, Ankara'da cinayetler işledikten sonra tipinde bir takım değişiklikler yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda bu süreçte son cinayetini işledikten sonra da sınır bölgelerine doğru hareket ettiğine ilişkin bilgiler var. Yani yurt dışına kaçma ihtimali de var. Çok kolay da olmayacak bu operasyon. Umarız en kısa zamanda yakalanır. Dijital çağdayız ve internet gazeteciliği çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama internette yer almak öyle kolay da değil tabii. Çünkü bu bir süreç ve bu bir mücadele. O mücadelede yıllar sonra benden bu kadar diyen bir gazeteciyle biraz sonra bağlantı yapacağız ama size önce Gezi'den birkaç başlık aktarayım. Gezi'yi anma törenleri var. Dün akşam itibariyle İstiklal Caddesi'nde buluştu herkes ve İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na, Gezi Parkı'na gitmek istediler. İçlerinde Gezi sürecinde yaralananlar vardı protestoculardan. Hayatını kaybedenlerin yakınları vardı ve Taksim Dayanışma Derneği'nin çağrısına uyup oraya gelenler vardı. Sayının çok az olduğunu söyleyelim bir kere öncelikle. Polisin Taksim Meydanı'na çıkışına izin vermediğini aktaralım protestocuların ve İstiklal Caddesi'nde küçük çaplı müdahalelerle o protestocular dağıtıldı. Gezi Parkı'nda anma yapması engellendi. Gezi'yi hatırlatmak isteyenlerin. Enteresan bir yazı var Rasim Ozan Kütahyalı'dan, onu da söyleyelim. Gezi Parkı yıkılsın diyen Kütahyalı 3 yıl önce, 3 yıl sonra şöyle yazıyor. Gezi normal bir eylemdi, FETÖ provoke etti. Yani son dönemde hemen her şey artık Fethullah Gülen cemaatine bağlandığı gibi burada da Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu meseleye bağlaması okuyanları epeyce gülümsetmişe benziyor. Beni en azından öyle yaptı. FETÖ demişken Hanefi Avcı, Fethullahçı terör örgütü ya da Fethullah Gülen cemaatinden en fazla zarar gören, gördüğünü iddia eden isimlerden birisi eski emniyet müdürü. Çok enteresan bir başvuru yaptı emniyete. Onu aktarmak isterim size. O da şu: Milli Damar adı verilen yeni bir cemaat oluşumu olduğunu iddia ediyor Hanefi Avcı. Eski polis şefi Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, yani çok da ciddiye alarak, Milli Damar adını veren kendilerine ve emniyetle devletin çeşitli kadrolarında örgütlenmeye çalıştığını iddia ettiği cemaatten şikayetçi oluyor. Avcı, Milli Damar adı verilen bu cemaatin devlette ciddi bir kadrolaşmaya gittiğini, emniyet içinde yeni bir oluşum haline dönüştüğünü söylüyor ve bu cemaatten, yöneticilerinden şikayetçi olduğunu ifade ediyor. Kimdir bunlar? Kim tarafından organize ediliyor? Milli Damar ne demek? Bütün bunları Hanefi Avcı'ya sormak istedik ama bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Israr ettik, yine de yanıt alamadık. Geçiyoruz dijital yayıncılığa. Nurcan Akat şu anda telefon attığımızda. Zete'nin kurucusuydu kendisi. Gazeteler ve gazetelerle ilgili görevlerinden sonra böyle bir yeni yola doğru kendisini vermişti ve dijital gazete çıkartıyordu Zete. Sonrasında Zete.com oldu. Şimdi ise o hikayeye bir nokta konuldu. Neden diyelim? Hayırlı olsun, hayırlısı olsun demek için de Nurcan Akat'la konuşalım istedik. Merhabalar Nurcan.
Merhaba.
Zor bir süreç herhalde değil mi? Dijitalde hayat, ilk başlayanlardan birisiniz ama öyle kolay da devam etmedi anladığımız kadarıyla yaptığınız şimdi açıklamaya da baktığımızda.
Şimdi ilk başlarken ben bir Türkiye'nin ilk tablet gazetesini yaparak başladım.
2011 yılı.
Evet, Türkiye'de henüz tablet satışları başlamamıştı, düşünün, çok erken bir girişimdi.
Çok erkendi, evet.
Yani o dönem için çok da cesur bir girişimdi.
Doğru.
Tamamen kullanıcı dostu, çok kolay okunan, kutu kutu formatı olan bir tablet gazetesiydi zaten. Ama tabii internette olmayınca tablet üzerinden, yani uygulamalarla, aplikasyonlarla online yayıncılık ya da real time habercilik, gerçek zamanlı habercilik kullanıcı alışkanlıklarına uygun değilmiş. Bunu gördükten sonra ZTE'yi ben internete taşıdım. Son 3 yılında da ZTE.com adresiyle 2010, internetteydi.
2012'den sonra.
2012'de taşıdım ama 2012'de taşıdığım zaman henüz arama motorlarıyla altyapısı tanışamıyordu. Çünkü aynen o kodlarla, teki kodlarla taşımıştım.
Evet.
Tam o arama motorlarına uygun bir yazılıma 2013'ten itibaren kavuştu ZTE. Yani dolayısıyla 3 yıldır.
İyi de gidiyordu aslında.
Çok iyi, bence de en iyi zamanıydı. Yani evet. Son derece organik bir kitlesi vardı. Çok seven, bağlı bir okul kitlesi vardı. Yani o konuda sorun yaşamadım. Zaten yaşadığım şey finansal güçlüklerdi. Ne yazık ki, evet, bu tür bağımsız mecraları yaşatabilecek bir ortam Türkiye'de henüz yok.
Doğru. Bugün itibariyle, evet, baktığınızda gazeteler, televizyonlar, işte ifade özgürlüğü ile ilgili sıkıntılar, bağlantılar, siyasi baskılar derken genelde haber için açlık duyanların başvurduğu nokta internet siteleri. Çok yoğun da talep, evet, olduğunu görüyoruz. Ama tam da zıt bir durum var. Oraları da yaşatmak finansal olarak çok kolay değil. Onun için ciddi kayıp olarak gördük ve sesinizi,
evet,
duymak istedik.
Biliyoruz merkez medyanın durumunu veya basılı gazetelerin durumunu, yani gerçekten Türkiye'de veya dünyada ne olup bittiğini okurlarına samimiyetle ulaştırmaya çalışan çok az mecra var ve bu mecralar daha çok dijital mecralar. Artık ki mecralar çok az istisna dışında gerçekten habercilik yapılması dönemi sona erdi çoktan. Fakat buralarda bizim tek başına hiçbir fon olmadan, destek olmadan, evet, tek başına yürütmeye çalışan mecralar açısından da en küçük bütçelerde dahi o bütçelerin tamamlanması sorun yaratır. Ben doğrusu copy-paste habercilik hiçbir zaman yapmadım. Dolayısıyla fotoğraf için bir dış ajansa, işte için bir dış ajansa abone oldum. Bu nedenle tabii bunlar maliyetler.
Bunlar maliyet, evet.
Çalışanlarınıza para veriyorsunuz, sigorta ödüyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz. Ne kadar asgari de tutulsa da bunun mütevazi bir gideri var ve onu yaşatmak için tabii kendim dışarıda çok fazla işler
yapmak durumunda kalınız.
Bir araya gelemedi, ne yazık. Çok üzüldüm gerçekten. Keşke yaşayabilseydi zaten.
Gerçekten ben de çok üzüldüm ama hayırlısı olsun. İnşallah kaldığı yerden başka bir zaman devam eder diyelim.
Umarım.
Başarılar diyelim önümüzdeki süreçte. Başka projelerde
çok
inşallah.
Hoşça kalın.
Evet, kolay değil. Dijitalde ayakta durmak, kimseye bağlı olmadan, kimseden destek almadan, belediyeden, siyasi partiden, şirketten, iktidardan, bankadan. Şu anda baktığınız zaman aslında internet sitelerine bunları görmek mümkün ve o desteklere göre yayınların biraz şekillendiğini görmek de mümkün. İstisnalar var elbette. Nereden haber alacağınıza lütfen dikkat edin. Çünkü haber aldığınız yer aslında sizin olaylara bakışınızı da mutlaka etkiliyor ve o etkilerden uzak durmaya çalışın. Daha iyi alın, haberler almaya çalışın. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Bir iki not da ileteceğim size. O da Ensar'la ilgili olsun ilk notum. Çünkü Ensar daha önce Karaman'da adını duyduğumuz bir vakıf ve öğrencilerle ilgileniyor. İşte o vakfın altında imzası olan bir kitap dağıtılıyor. Bebeklerin namaza kaldırılmasını öneriyor mesela Ensar Vakfı'na ait Namaz Diriliş Çağrı kitabı ve enteresan bir takım da tespitleri var. Bu kitap Bir Günden Burcu Cansu'nun haberine göre birçok ilde de dağıtılıyor. Milli Eğitim tarafından uygun görülerek okullarda dağıtılıyor. Ne diyor o kitapta mesela? Sorular ve Cevaplar bölümü var. Şöyle diyor, kitabı Sorular ve Cevaplar bölümünde toplumun bir kısmını ahlaksızlıkla suçlayan, hayvan diyerek hareket eden ayrıştırıcı ifadeler yer alıyormuş. Mesela onlardan biri şu: vücudun rengini gösterecek şekilde naylon veya ince bir şey giyip namaz kılmak veya dışarıda dolaşmak caiz midir diye bir soru soruluyor. O soruya verilen yanıt, vücudun rengini gösterecek şekilde naylon veya ince bir kumaşı giyip dışarıda gezmek haramdır. Ahlakın bozulmasına vesile olduğu gibi fitne ve fesada da vesiledir. Namus ve şeref mevhumuna sahip hiç kimse, erkek olsun kadın olsun, böyle bir elbiseyle gezemez. Ancak insanlıktan istifa edip hayvan gibi yaşamak arzusunda olan kimse böyle bir kıyafeti tercih edebilir. Dile bakın, üsluba bakın, yaklaşıma bakın ve bunun ortaokul öğrencilerinin, lise öğrencilerinin kitaplığında, kütüphanesinde olduğunu düşünün. Okullar tarafından tavsiye edildiğini düşünün. Ondan sonra varın kalanını siz hesap edin. Türkiye'de eğitim deyince, ensar deyince niye bu kadar kavga edildiğini. Yarına kaldı, mutlaka yarın yapacağız. Jatomi Fitness diye bir kulüp vardı. İstanbul'da birçok noktada da şubeleri vardı. 40 bin civarında da üyesi vardı. Bir öğleden sonra karar verdiler ve iflas başvurusunda bulunarak kapılarını kapattılar. Çalışanların haberi yok, üyelerin haberi yok. 40 bin mağdur bıraktı. Yüzlerce çalışan bıraktı geride yine mağdur olarak. Ve uluslararası camiada da bilinen bir firma bu. Amerika'da, Polonya'da, Avrupa'da birçok yerde fitness center'ları şu anda çalışıyor ama Türkiye'dekini kapattılar. Gerekçe çok fazla harcama ve karşılığını alamama. Peki nasıl bir ahlaksızlık yaptıklarını biliyor musunuz? Kapatmadan bir gün önce öğlene kadar insanları üye olarak kaydetmeye devam ettiler. Yani dün gidip oraya üye olan 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira para verip bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 sene üye olan insanlar ertesi gün geldiklerinde orayı kapalı buldular. Yani biraz bu iflastan ziyade dolandırıcılık gibi görünüyor. Şimdi binlerce insan hukuki olarak hakkını aramaya çalışıyor. Yarın 17.30'da burada olacağız. Gece 24'te programın tekrarı var. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden bütün programın kaydını görüntülü olarak izleme şansına sahipsiniz diyelim. Yarın buluşmak üzere Tom Waits'le veda ediyoruz size. Telefon Call from İstanbul diyor. Ece'nin mi bu şarkı? Hadi bakalım, Ece seçmiş. Görüşmek üzere yarın.
Will you send me one of those? Shave my head, get me out of town with five balls. Never took a million of blue trips. Never drive a car with your dad. Saturday's a festival. Oh, now Saturday's a day. Follow me to Pewter's on dry creek road. I got the wet hand in my belly done so.
put cowboys in. Never trust a man in a blue print. Never drive a car when you're dead. Saturday the festival. Now Friday's just a jam, sweetheart. Follow me to
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.